Ayrım 21. Arkadaş Islıkları. Orhan Kemal. Sayfa 235. 24. İlyas Usta. Yolda, iş tıkırında, diye homurdandı. Karı çalışır, kızlar çalışır, kahve çalışır, o da yer, içer, dünyaya sarhoş gözlerle bakar. Üstelik, güya sıkıntı ilacıyla can sıkıntısını da savuşturur insanların. Durdu. İş öylesine tıkırında ki adamın insanlığa ihtiyacı yok. Yürüdü. Sevmiyorum böyle insanları. Bir de bundan sonra bu kahvede oturalım diyorsun. Git otur kendin. Kana kana. Benden paso. Bir sokak, bir sokak daha. Caddeye çıkarken yine durdu. Beni illa konuşturmak mı istiyordu? Yoksa anlatmak istediğini kavrayamadığım için kavratmaya mı çalışıyordu? Yine durdu. Aylardır evinin kirasını veremediğin için mi sıkılıyorsun? Çocuğun mu hasta? Kış bastırdı, odun kömür mü alamadın? İşsizsin de ondan mı rengin mosmor? Vız gelir. Dayar sıkıntı ilacını. Her şeyin bir zamanı var. Sıkıntı ilacı armonik. Toplumsal meselelerin çözümüne yetseydi, bütün geri kalmış ülkeler, ileri ülkelerin sıkıntı içindeki emekçileri şarap içer, armonik çalarlardı meselelerini çözümlemek için. Tam yürüyecekti, damdan düşer gibi. Mümkün olursa, dedi, bul bir yolunu, kızların birer meslek sahibi olmalarını sağla. Kavrayamamıştım. Hangi kızların? Kız kardeşlerinin. Aşk, meşk, çalgı, eğlence, şu, bu. Unutma. İnsanoğlu için her şeyden ama her şeyden önce ekmek gelir. Ağzımdan kaçıverdi. Hava? Hava daha önce gelmez mi? Şüphesiz daha önce gelir ama bereket bir takım insanlar havamızı depolarına doldurup kilo ya da metreküple satma imkanını bulamıyorlar. Onun için insanlığımızın en önemli problemi ekmektir. Önce ekmek, sonra sırayla her şey. Şarap çok sonraları gelir. Annen ölünce kardeşlerinle birlikte bu ekmek işini nasıl çözümleyeceğinizi hiç düşündün mü? Son zamanlarda galiba en baş meselem bu. İyi. Çok iyi bir başlangıç. Önce ekmek. Bunu kardeşlerinin kafasına da sokabilirsin. Çalışmalarını sağla. Ama bağırıp çağırarak, kalplerini, gururlarını kırarak değil. Yolu yordamı, usulüyle. El kızını kandırıp ardına takmış, sonra da bir Don Juan özentisi yalnız sen değilsin. Kız kardeşlerinin bunlardan birinin eline, ne eli, pençesine düşmeyeceğini sanır mısın? Sanmam. Demek istiyorum ki, kızlar sadece kocalarına güvenen birer zevk aracı olmakla kalmasınlar. Bu bilinci verebilirsen, onlar kendilerini, hiç olmazsa kendilerini ilkin düşünme alışkanlığını kazanırlar. Kendini düşünmeyen, düşünemeyen, başkalarını düşünemez. Bir sokak sonra fabrika kapısından şehre uzanan caddeye çıktık. Güneş devriliyordu. O durdu yeniden. Dünyanın hiçbir o su genellere isteyerek düşmez. Ve hiçbir o anasından o olarak doğmamıştır. Deyusluk, pislik, oluk, daha çeşit çeşit kötü şeyler toplumlardaki düzensiz başıboşluğun uçurumlarıdır. İnsan bu uçurumlara bilmeyerek düşer çokluk. Hadi bizim revire gidelim. Ne yapacağız revirde? Gör bak ne aslan doktorumuz var. Şu bahsettiğin topluncu doktor gibi. Hani baban okumasına öne yok olmuş ya. Caddeyi karşıya geçtik. Yol hayvan pislikleri içindeydi. Sabahleyin fabrikaya kütlü taşıyan at arabalarını çekenlerle ötekilerin pislikleri. Revir, basık çatıları, gece gündüz durmamacasına işçi mahallesinin ortasında atan bir nabız gibi uyanık fabrikanın kuzeyinde, limon, portakal ağaçlarına gömülü, küçük, modern bir yapıydı. Kadınlı erkekli işçilerin günün her saatinde girip çıktığı demir kapısı aralıktı. Merdivenler, duvarlar yağlı boyayla bembeyaz, kapılarla duvarlar tertemizdi. Bembeyaz bir sessizlik kişiye cami etkisi yapıyordu sanki. Kişi elinde olmayarak girdiği yapıya saygı duyuyordu. Yanında bir kapı hafifçe gıcırdadı. Döndük. Beyazlar içinde bir genç kız, elinde enjektör. Bizi görünce bembeyaz iki sıra dişiyle gülerek durdu. "Vay, İlyas Usta!" İlyas Usta, "Merhaba," dedi. "Merhaba." Buradan profesör. Kız yine güldü. Burada, içeride, kitap okuyor. Yalnız demek. Yalnız, tam zamanında geldiniz. Az sonra gidebilirdi. Koştu haber verdi. Haber vermesiyle de profesör kapıda göründü. Sırtımdaki beyaz doktor gömleğiyle bu hastalığımda beni tedavi eden, hatta birinde serseri diyen doktordu. Yani babamın haylazlıktan kurtarıp okumasına ön ayak olduğu arkadaşının öksüz oğlu. O da en az benim kadar şaşmıştı. Hatta şaşkınlığı benden de çoktu. Gözlerine inanamıyordu. Yanlış görmüyorum, değil mi? Sen ve İlyas Usta. Şaşmak sırası İlyas Usta'ya gelmişti. Hiçbir şey anlamayarak bana baktı, sonra ona, daha sonra yine bana. Tanışıyorsunuz demek. Heyecanla, nasıl tanışmayız? Hani şu babamın, yanımıza gülerek yaklaşan doktor aldı sözü. Babası beni haylazlıktan doğru yola çekip kurtarmıştı. Fakat tuhaf, nereden tanışıyorsunuz? İlyas Usta güldü. Önce bizi odana buyur et, sonra da sonra içeceğimizi, daha sonra da... Tamam dedi doktor, buyurun. Genç doktorun derli toplu, sade ama saygı duygusu veren odasına girdik. Burası da revirin her yanı gibi beyaz yağlı boyalar içinde, tertemiz, alabildiğine düzenliydi. Birer tabure çekerek oturduk. Az önceki genç kız, içi kan dolu enjektörüyle gelince doktor, Bayan Sema dedi. Sizden çok önemli bir ricada bulunabilir miyiz? Genç kız yine iki sıra bembeyaz dişiyle güldü. Rica ederim. Şerif Efendi buralarda mı? Şerif Efendi az önce gitti. Eyvah, mahvolduk öyleyse. Zeki kız anlamıştı. Galiba çay kahve isteyeceksiniz. Canım, siz baştan aşağı zeka mısınız Allah aşkına? Ben çay istedim. İlyas Usta az şekerli, doktor da açık bir çay. Genç kız tüy kadar hafif çıktı. Doktor bana, bu Sema dedi. Senin gibi yakışıklı bir hergele tarafından ifal edilip ortalığa bırakılmış bir kızdır. Daha doğrusu genç bir kadın. Tıpkı senin gibi bir hergele dedim. Haksız mıyım? Haksız değildi. İlyas Usta, aman veriştir doktor dedi. Veriştir. Çünkü terk ettiği genç kadına karşı şimdi tehlikeli bir vicdan azabı içinde. Doktor soran bakışlarını bana çevirdi. Ben tek söz etmedim. İlyas Usta, bıraktığı genç kadın ya ortalara düşmüşse, ya kötü olmuşsa, ya bıçak tabanca altında alkanlara bulanmışsa, doktor taburesine ayağa kalktı. Neden şu semacık gibi bir yerlerde doğru dürüst çalışmakta olabileceğine inanamıyorsun? Belki de evlendi. İlyas Usta beni dürttü. Duyuyor musun? Şuna inanıyorum ki, diye ardını getirdi doktor. Bir düzen, toplum düzeni dilediğince bozuk olsun, kişi aklını kullanmak suretiyle kendini koruyabilir. Bu kız mesela, henüz 16 yaşında. Ana yok, baba yok. Teyze yanında sığıntıymış. Gördünüz, iyice güzeldi. Komşu oğluyla, gel gelelim, o oğlan paralı. Babasının dayatması sonucu kızı bırakmış. Bırakmak da kalmamış, bir komplo. Arkadaşlarını saldırtmış üzerine. Amaç, kızın kendisi tarafından ifal edilmişliğini maskelemek. Bana rast geldiği sıra bitkin bir haldeydi. Ama gözlerinden zeka akıyordu. Kötü yola değil, fabrikaya gelmişti çalışmaya. Buraya aldım, şimdi cin gibi. Eli gayet hafif. Ustaca iğne yapar. Bu revirde gereken tüm işleri hemen hemen tek başına çevirir. Tabii benim kontrolüm altında. Doktor anlatırken benimki şimdi bu kızın kişiliğine karışıvermişti. Benimki bu kızdı sanki. Ah ne olurdu şu kızın yerine benimki olsaydı da şu anda onunla karşılaşsaydım. Çaylarımızla kahvemiz geldi. Genç kız kahvecinin tezgahından ufacık kar gibi yumuk eliyle her birimizin çayını, kahvesini önlerimize koyuvermişti. Tabii sigara da ister bunların yanına. Hep o tüy kadar hafifliği içinde bir çekmece çekti, süslü bir kutu çıkarıp getirdi, ikram etti. Çeşitli sigaralar vardı içinde. Herkes kullandığı sigaradan bir tane aldı ve genç kızın çaktığı çakmakla yaktı. Doktor beni çenesiyle işaret ederek, "Bu da seninkinin cinsinden bir hergele," dedi. Genç kız bana korkuyla baktı. Utandım. Doktor neden kıpkırmızı kesildiğimi sordu. Ona sadece baktım. İyi ama neden hırpalıyordu beni kızın önünde? Neden eziyet ediyordu? Anlamış olacak. Yumuşaklıkla, seninki belki de Sema Hanım gibi herhangi bir iş yerinde çalışıyordur. Merak etme, dedi. Sema zeki bakışlarını bana çevirmişti. Bir sevgiliniz mi vardı? Evet. Sonra? İlyas Usta. Sonrası malum. Küstah Don Juan numarası. Kaprisi ne sayarsanız sayın. Genç kadın üzerine fazlaca düşmüş. Benimki bırakma falan diye lüzumundan çok fazla yalvarmış. Don Juan'lar bunlar. Ayaklarına kapananları çiğneyip geçerler. Çiğnenenlerin hiçbir zaman kopmamak üzere artlarından koşacaklarını umarlar. Benim anladığıma göre kadın kendini koparmış Don Juan'dan. Netice işte genç kadın gece düşünde, gündüz hayalinde. Şaşılacak şey. Sema ellerime sarılmıştı. Sahi mi? Gece gündüz onu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle evet dedim. Ellerimi bıraktı. O kadın ne kadar mutludur şimdi kim bilir. Doktor, hangi kadın? O işte geceleri düşte, gündüzleri hayalde yaşayan. İyi ama onun bunu bildiği yok ki. Genç kadın bana döndü. Yok mu? Sizin onu düşündüğünüzü, sevdiğinizi bilmiyor mu? O günden sonra kaybettim. Bulamıyorum. Korkuyorum kötü yola düşmesinden. Sema'nın kirpikleri yaş yaş parlıyordu. Sonra odadan kaçarcasına çıktı. Doktor, çok da hassas, dedi. En küçük bir ima kirpiklerinin ıslanmasına yeter. Sonra sözü değiştirdi. Evet, şimdi anlatın bakalım nasıl tanıştığınızı. İlyas Usta kısadan ama canlı çizgilerle tanışmamızı anlattıktan sonra en sevdiğim, en beğendiğim yanı, dedi, kirli demeyeyim de başıboş, faydasız, olumsuz mazisi ve bir takım alışkanlıklarından kolayca sıyrılıp değişmesi. Kendi bile farkında değildir belki de bunun. Bana hayatını anlattı zaman zaman. İlk zamanlar serseriliklerini idealize ederek hasretle anarak anlatırdı. Sonraları yavaş yavaş geçti bu. Derken, o yakışıksız davranışlarından söz açarken yüzü kızarmaya başladı. Şimdi ise bu arkadaşlarının, serserilik arkadaşlarının yani serseri mayınların adını bile anmak istemiyor. Bu bence iyiye doğru bir değişme. Ne dersin profesör? Doktor elini ustanın omzuna dostça koydu. Bırak şu profesör rütbesini. Ben henüz basit bir pratisyenim. Profesörlere saygım büyük. İmkanı bulursam profesör olmak isterim ama olmadan hiç hakkım yokken de hakkım olmayan bir rütbeyle değerlendirilmeye utanırım. Öyleyse sen de bana mühendis demeyeceksin bundan sonra. Tamam. İlyas Usta kahvesini çoktan bitirmişti, kalktı. Sizi baş başa bırakmak zorundayım. Benim vardiya vakti geliyor. Haydi hoşça kalın. Ellerimizi sıkıp çıktı. Doktorla yalnız kalmıştık. Bana İlyas Usta'yı anlattı. Makinesine parmağını kaptırmış, revire kanlar içinde getirmişler. Parmak boğum yerinden neredeyse kopacakmış. Bir deri tutuyormuş. Fakat adamda öylesine bir cesaret, öylesine bir irade ki parmağı kesip biçer, yerine dikerken gık bile dememiş. İlk arkadaş oluşlarının başlangıcı buymuş. Sonraları arkadaşlıkları artmış. Hele ustanın toplumcu fikirleri doktoru hayran bırakmış. Aman faydalan ustadan. Faydalanıyorum. Daha, çok daha alabildiğine faydalan ve onu geçmeye çalış. Sema içeri girmiş, boş kahve fincanıyla çay bardaklarını alıp çıkmıştı. Doktor, evet, dedi. Demek oluyor ki doğru yola gelip oturdun. Herhalde çalışmak da isteyeceksin. Ne dersin? Çalışmak mı, yoksa herhangi bir diploma mı? Diploma çok uzun yoldu. Ne olursa olsun, okulla arama yığınla avare yıl girmişti. Serseri mayınlardık uzun yıllar. Okul, kitaplar çoktan birer kıyıya atılmıştı. Hazır önümde Sema örneği de olanca canlılığıyla duruyordu. Kaldı ki bir gün İlyas Usta, gerçek olan öğrenmektir. Nereden nasıl öğrenirsen öğren, nereden nasıl öğrendiğin, diploman, hatta neler bildiğin de önemli değil. Ne yaptığın önemlidir demişti. Çalışmak istiyorum, dedim. Düşündü. Sonra, mesela, herhangi bir iş. Sonra kalktı, odanın içine adımladı. Bir iki, daha sonra gel, dedi. Fabrika işlerini dolaşalım. çıktık. Fabrika revir gibi modern, temiz, gıcır gıcır değildi. Bir takım iplik, bezlerin yığılı bulunduğu yarı karanlık ambarlar, ambarlarla atölyeleri birbirine bağlayan daracık, pis beton yollardan geçtik. Birdenbire genç kız, kadın, çocukların uslu uslu çalıştıkları, sıra sıra makinelerin uzayıp gittiği iplikhaneye daldık. Sırayla tozlu ampullerin aydınlattığı loş iplikhane havasında pamuk tozlar uçuşuyordu. Güzel, çirkin, genç, yaşlı kadınlarla kız, oğlan çocukları makinelerinin başında durmamacasına çalışıyorlardı. Çalışmaları sürekliydi. Baş döndürücü bir hızla adeta uğurcasına çalışan makinelerin şurasından burasından geçerek kıvrılan iplikler sık sık kopuyordu. İşçiler alışkın ellerle bu kopukları çabucak yapıştırıyor, üretimin aksamamasını sağlıyorlardı. Ama dokumhaneye girince iş değişti. İplikhanenin uğultusu yerine burada kulakları tırmalayan dehşetli bir şakırtı vardı. Karşıdan karşıya ıslıkçanan işçiler arada makinelerin kulak tırmalayan şakırtısına bakmadan ya yanık bir türkü, ya oynak bir şarkı ya da hatta avaz avaz bir gazel atıyorlardı. Buranın havası iplikhaneninkinden çok daha tozluydu ve kola kokuyordu. Birden tezgaha başındaki İlyas Usta'nın yanında durduk. O, yarım saat önce doktorun odasındaki şakacı İlyas Usta değildi. Sanki tezgahın başında konuşması yasaklanmıştı. Başıyla bizi şöyle bir selamladıktan sonra işine koyuldu. Dokumahanenin kola kokulu, tozlu havasından dışarının tertemiz havasına çıkınca ferahladım. Oh, dünya vardı. Nasıl? Dedi doktor. Burada çalışabilir misin? Kaytarmak istedim. Alışmak lazım. Orası öyle. Zamanla alışacaksın. Bak İlyas'a. O da başkaları da zamanla alışmış ana kuzuları. Ekledi. Dur yahu, seni bizim fabrikatöre takdim edeyim. Fabrikatör sözüyle bardaki Yunus'u hatırladımsa da karıştırmamam gerekiyordu. Açmadım. Yahut ben kendisiyle daha önce görüşeyim senin için. Muhasebe işlerinde. He? Daha rahat, daha ense. Fena olmaz. Daha rahat, daha enseyi acı bir katkıyla söylemişti. Revire geldik. Sema hazırdı. Üçümüz tuttuk şehrin yolunu. Sema yolda evine ayrıldı. Ben de ayrılacaktım. Doktor, bana birkaç gün sonra uğra, dedi. Peki. Muhasebe servisinde çalışırsın. Eve de faydan olur. Muhasebeciyle de konuşsam olur ya. Neyse. Sen beni birkaç gün sonra mutlaka ara. Ayrıldık. Yolda revirden beri olanlar kafama takılmıştı. Bir yandan İlyas Usta, öte yandan doktor veryansın etmişlerdi. İyi, anlıyordum. Yanlış yolda olduğumu ama düzelmeye karar vermiştim. Daha ne istiyorlardı? Ama önemli olan bu değildi. Sema'ydı. Demek onu da, onunki benim benimkinini çiğneyip geçtiğim gibi çiğnemiş, geçip gitmişti. Ama o benim gibi değil, alçaklık etmişti sonunda. Ne demekti? Seni sevmiş, sana bağlanmış, kendini vermiş bir kadını arkadaşlarının canavarca saldırısına terk etmek. Aklım almıyordu. Almıyordu ya, böyle bir saldırıya uğramış, parmak kadar bir kadının da kendini toparlayıp kötü yola düşmemesi bütün ölçülerin üstünde. Kahramanca bir davranış değil miydi? Acaba benimki de böyle mi davranmıştı? Öyle ya da böyle, birden başka bir şey yüze çıkmıştı. Sema ile bizim doktor arasında bir şeyler olamaz mıydı? Dikkat etmiştim. Genç doktor kadından söz ederken heyecanlanıyor, genç kadın içeri girip çıktıkça gözleri parlıyordu. Bu ne demekti? Aralarında bir aşk değilse bile genç kadından faydalanıyor olmanın hazzı sayılamaz mıydı? Ertesi gün İlyas Usta'ya çıtlattım, güldü. Böyle bir soru sormanı bekliyordum zaten, dedi. Uzun uzun konuşacağı vakit yaptığı gibi yine piposunu çıkardı, temizledi, tütün koydu, itinayla yaktı. Sonra da dumanları havaya rahatlıkla bıraktı. Olabilir, dedi. Doktorla kız arasında bal gibi de ilişki olabilir. Hatta olmaması normal değil. İkisi de genç, ikisi de ekmeklerini kazanıyor. İkisi de birbirine muhtaç değil. Birbirlerinden hoşlanıyorlarsa neden olmasın? Bütün mesele kadının bu işi severek, isteyerek, sevdiği, istediği için yapmasında. Sevmeden, istemeden, erkeğin vereceği paranın hatırı için yapmak zorunda kalmamasında. Bilmem anlatabildim mi? Anlıyorum, dedim. Neyi? Demek istiyorsun ki kadın da erkek kadar iktisaden hür olsun, erkeği beğendiği, istediği, şiddetle arzuladığı için yatsın. Parası için değil. Tamam. Sözü değiştirdim. Benimkinin de Sema gibi bir baltaya sap olmasını nasıl isterdim bilemezsin. Bana kalırsa sen şimdi bir kalem geç seninkini. Senin için yeni, yepyeni ufuklar açılıyor. Bundan sonra Don Juan'lığı bırakırsan bu da kârdır. Seninki bir düşeşti. Seni paran için değil, sen olduğu için seçmiş, ardına takılmıştı. Sense şımarık Don Juan numarasıyla malum. Unut artık onu. İyi, kötü, şimdiye kadar kendine yeni bir hayat seçmiştir. Her geçen günle birbirinizden az daha uzaklaşıyorsunuz. Yabancılaşıyorsunuz yani birbirinize. Ters yönde hareket eden iki tren gibi. İçimden derin bir yara sızısı geçti. 21. ayrımın sonu, sayfa 246.